Ayrım 16, sayfa 134. Bazı insanlar diğer bazı insanların uluhiyete sahip olduğu taayyülünde, yalan iddiasında, zannında bulunurlar. Buradan hareketle diyebiliriz ki şirk bir bakıma bir tahayyül, bir yalan iftira, bir zan, bir hayali iddiadır. Eğer Tanrı makamına konan, kendisine uluhiyet verilen insanın fikir ve ideolojisi ise onun davasını gütmek şirk anlamına gelmektedir. Yüce Allah En'am suresinin 22-23. ayetlerinde şirk konusunda kullandığı zam kelimesiyle bunu ifade etmektedir. Ayetler şöyledir. Mahşerde onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki ortak koşanlardan değildik. 22. ayetin sonunda yer alan tezumun, tahayyül ettiğiniz, vehmettiğiniz, yalan iftirada bulunduğunuz, davasını güttüğünüz manalarına gelmektedir. Demek ki şirk, hayal, vehim, iftira ve yalan psikolojisi üzerinde temelini atıyor, ondan besleniyor ve semizliyor. Boş yere dava gütmek anlamından hareket edersek, ideolojilerin nasıl tanrılaştırıldığını, onlara hayali bir uluhiyet özelliği verildiğini görmüş oluruz. Boş yere birilerinin davasını, Allah'ın davasını güder gibi güderlerse şirk koşmuş olurlar. Birilerine uluhiyet tahayyül ederlerse, vehmederlerse şirk koşmuş olurlar. Uçakla giderken uçak sarsıldı. Kur'an okudum, okudum, durmadı. Yetiş ya Gavs dedim, sarsıntı bitti. Arabayla giderken yoldan çıkıp yuvarlandık. Hazreti Hamza yetişti, arabamızı kaldırıp yola koydu. Haydi güle güle dedi. İşte bu tür vehimden, tahayyülden kaynaklanan sahte uluhiyet iftiraları şirke götürmektedir. Boşuna başkasının davasını gütmek, başkasına uluhiyet vehminde bulunmak, ahirette de yalan konuşturarak şirk koşmadığını söylettirecektir. Parantez En'am 23. Yüce Allah bunu En'am 24'te öz benliklerine karşı yalan söylemek olarak değerlendirmektedir. Bu şirk türü ahirette öz benliğine karşı yalan söyletecektir. Diğer taraftan insanın dirisine veya ölüsüne tapanlar mahşerde şöyle bir oluşumla karşı karşıya kalacaklardır. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördükleri zaman, "Ey Rabbimiz, senden başka yalvardığımız ortaklarımız işte bunlardır." derler. Koştukları ortaklar onlara, "Doğrusu siz tam yalancısınız." diye laf atarlar. O gün ortak koşanlar Allah'a teslim olurlar ve uydurup durdukları ortaklar ortalıktan kaybolurlar. Parantez Nahl 86-87. Müşrikler orada Allah'tan başka bu dünyada dua ettikleri, yalvardıkları, yardım istedikleri, Allah'a aracı koştukları insan türünden, şeytan türünden tanrılarını göreceklerdir. Ayetten öyle anlaşılıyor ki, buradaki şüraka kelimesi, bu dünyada taptıkları canlı veya ölü olan insanlardır. Bunların arasında şeytanlar da olabilir. İnsanlar türbelere gidip dua edip yardım dilemektedirler. Her ne kadar Allah'a dua edip yalvarıyoruz deseler bile, ölüyü, insanı aracı koşuyorlar. Bu da tevhid inancının temeline dinamit koymaktan başka bir şey değildir. İnsanlar sadece ölülere değil, canlı insanlara da tapınmakta, onlarda doğaüstü güçler olduğunu zannederek farkında olmadan onlara tanrı gibi muamele etmektedirler. İşte mahşerde bu sahte tanrılarını göreceklerdir. O zaman o sahte tanrılarını Allah'a gösterircesine yalvardıkları tanrıları tanıyacak ve şikayet edeceklerdir. Demek ki bu dünyada sahte tanrı olarak neye tapındı ise onu orada hemen tanıyacaktır. ona dua edip yalvardığını da itiraf edecektir. Dünyada yalvardıkları, tapındıkları sahte tanrıları, onlara yalancı olduklarını, yalan konuştuklarını söyleyeceklerdir. Demek ki sahte tanrılar, insan ve şeytan türünde oldukları için mahşerde dirilecekler, onların ne dediğini anlayacak ve yalancı olduklarını söyleyerek cevaplandıracaklardır. Burada şu soruyu sormamızda yarar vardır. Sahte tanrılar, onların yalan söylediğini niçin söyleyecekler? Çünkü onların onlara taptıkları, onların kul oldukları bir gerçektir. Zaten müşrikler bunu itiraf etmektedirler. O zaman bu yalanlama neden olacak? Bir önceki ayete bakarak cevap verirsek şöyle diyebiliriz. Müşrikler cezalarının hafifletilmesi için şirk koşmalarının suçunu sahte tanrılarına atmak için böyle söyleyecek ve sahte tanrıları da yalancı olduklarını söyleyeceklerdir. Onların suçu sahte tanrılarına yüklemek isteyeceklerine dair başka ayetlerde vardır. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle diyecektir. Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim. Ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ben dünyada beni ortak koşmanızı reddettim. Parantez İbrahim 22. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün artık onların aralarını tamamen ayırmışızdır. Onların ortakları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki biz sizin tapmanızdan tamamen habersizdik. Parantez Yunus 28-29. Hayır, hayır. Taptıkları sahte tanrıları onların kendilerini tapmalarını reddedecekler ve onlara hasım olacaklar. Parantez Meryem 82. Müşrikler Allah'a teslim olacaklardır. İş işten geçtiği bir anda ve mekanda teslim olmalarını bildirmelerinin bir faydası olmayacaktır. Mahşerde değil de bu dünyada onu yapmalı idiler. Uydurup durdukları ortaklar ortalıktan kaybolacaktır. Tanrıları orada onları yüzüstü bırakacaktır. Yüce Allah bu dünyada taptıkları sahte tanrıların ahirette onları terk edeceğini başka ayetlerde de anlatmaktadır. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış ve Tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Parantez En'am 94. Yine o gün benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyurur. Çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Parantez Kehf 52. Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti. Parantez En'am 24. Doğrusu Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya dünyaya geri dönmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları sahte tanrılar da kendilerinden kaybolup gitti. Parantez Araf 53. Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrılar da onları terk edip kaybolmuştur. Parantez Yunus 30. Böylece önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. Parantez Fussilet 48. Bu ayetleri Nahl 87'ye götürürsek şu neticeyi çıkartabiliriz. İnsanların bu dünyada taptıkları şeytani ve insani sahte tanrılar mahşerde onları terk edip gideceklerdir. Bu ayetin bildirdiği gibi günümüzde yaşayan ve Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen ve bir zamanlar Üzeyr'e de aynı sıfatı yakıştıranlar mahşerde böyle bir şeyin olmadığını göreceklerdir. Diğer taraftan bu dünyada Allah'a dua ederken aracı koştukları, şefaatçi olacağını zannettikleri o sahte tanrılarının böyle bir gücü olmadığını görecekler ve o sahte tanrıları onları terk edecektir. Yüce Allah bu mesajı bizlere verirken gizli şirkten bizleri korumaya çalışmakta, koruyucu sağlık tedbirleri gibi önceden koruyucu tevhid inancı tedbirleri almakta, mahşerler olacak olanı önceden haber vererek uyarıda bulunmakta ve insanın tevhid inancı bakımından ayağının nasıl kayabileceğine ışık tutmaktadır. Günümüzde geçmişin ilim adamlarına, onların oluşturduğu sözde ilmi geleneğe, sözde din büyüklerine tapıyoruz. Şimdi söylemekten çekinmiyorlar. Biz o ayetleri biliyoruz. Ama bizim fıkhi bir geleneğimiz var. İşte bu o fıkhi geleneği Tanrı haline getirmekten başka bir şey değildir. Yüce Allah'a eş koşmaktan öte, Yüce Allah'ı kendi tanrılarına eş bile yapmamaktadırlar. Sözde ilim adamlarının oluşturduğu geleneği Yüce Allah'ın önüne geçirmekte, bunu daha üstün ve yüce tutmaktadırlar. İşte sözde ilim adamı denen insanlar bu şekilde tanrı haline getiriliyor, anlatılıyor ve kabulleniliyor. Bunları mahşerde görecek ve tanıyacaklar, onları Yüce Allah'a eş koştuklarını da itiraf edeceklerdir. Yaşamakta olan Müslümanları, ölmüş olan sözde ilim adamlarının ve din adamlarının egemenliğine sokmak, kafa ve gönüllerini onlara teslim etmek, onların tasarrufuna bırakmak, İslam alemine yapılan en büyük zulümdür. İlim adamı olma yolunda adım atmak isteyen insanları onların karşısında aşağılık duygusunun seline kaptırtmak, doğmakta olan çocuğu öldürmeye denk bir zulümdür. Yaşamakta olan insanların hayatını ve geleceklerini o sahte tanrıların eline bırakmak, aydınlık geleceğimizi karartmaktan başka bir şey değildir. Tanrı haline getirdiğimiz ilim adamları ve din adamlarının dünyasında tutsak haline gelmemiz, kendi zihin ve gönlümüze zincir vurmak demektir. İlim adamları ile din büyüklerine karşı duyulması gereken saygıyı çok daha ileri götürüp de tapınma şekline büründürmek gibi bir imani hastalık İslam alemine yayılmış durumdadır. F. Puta tapınmak. İnsanlık tarihinde çeşitli putlara tapınıldığını görüyoruz. Taştan yontulmuş putlara olduğu gibi hayvanlara, güneş gibi göksel cisimlere de tapınmışlardır. İnanç sapkınlığı olunca bu sapkınlığın nereye yöneleceğini, nereye varacağını kestirmek mümkün değildir. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yeus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Parantez Nuh 23. İşte zenginlikleri ve sosyal statüleri gereği etrafında bulunanları vasıta olarak kullanarak halkı şirke davet ediyorlardı. Bir taraftan da Hazreti Nuh'a ve ona inananlara yalancı diyor, onları küçümsüyor ve Hazreti Nuh ile ağır tartışmalara giriyorlardı. Ayette bahsedilen putların şekilleri hakkında alimler arasında ihtilaf vardır. Kurtubi ve Yazır bunları açıklamaktadır. Bizim burada ele almamız gereken konu, bu putların Hazreti Peygamber dönemine kadar gelip gelmediğidir. Bize göre Nuh tufanı ile bu putlar yok olup gitmiştir. Onun için bazı otoritelerin belirttiği gibi bu putların Hazreti Peygamber dönemindeki Araplara kadar geldiği iddiası kabul edilecek durumda değildir. Zemahşeri de bu iddiayı reddetmektedir. Bu tanrılar bize göre ilk totemizm inancının çıkışıdır. Tabiatta çeşitli varlıklara kutsallık vererek tapınmalarını ifade etmektedir. Bir başka bakış açısıyla şunu söyleyebiliriz. Ayetteki tanrılar Nuh toplumunda önceleri yaşamış olan ileri gelen insanlardı ve ayetteki ifade onların mezarlarına gidip onlara tapınmalarını dile getirmektedir. Demek ki Hazreti Nuh toplumunda ölen büyük insanların mezarları mabet haline gelmiş ve bu insanlara tapılmıştır. Bize göre bu görüş doğruya daha yakın olanıdır. Yani bu tapınma şekli günümüzde de devam etmektedir. Ölülerden yardım beklenemez. Onlar dirilere yardım edemezler. Onlar tasarrufta bulunamazlar dendiğinde birileri nasırına basılmış gibi feryat etmektedirler. Onlara eğer ölülerin bu dünyaya bir faydaları, etkileri veya bir tasarrufları olsaydı ki bütün peygamberlerin özellikle Hazreti Muhammed'in mezarı bu dünyadadır, tasarrufta bulunurlardı. Onlar tasarrufta bulunamıyor da sizin büyük şahsiyet dedikleriniz mi tasarrufta bulunacaklar dendiğinde verecek cevapları kalmamaktadır. Ayette adı geçen sahte tanrıların ne anlama geldiğini Süleyman Ateş bu ayetin tefsirinde vermektedir. Yeus, yardım, Yeuk, engellemek, Süva, zaman, zenginlik, kudret, Vet, sevgi, Nesr ise kartal anlamına gelmektedir. Araplar arasında bu tanrıların kendilerinin değil de isimlerinin kaldığını ve bu isimlerin çeşitli putlara verildiğini otoriteler söylemektedirler. Şimdi ayete dönersek şunu söyleyebiliriz. Yüce Allah, çok tanrılı inancın, tapınmanın insanlığın çok eski döneminde başladığını ve şirkin oradan gelip insanlığın üzerine kabus gibi çöktüğünü anlatmaktadır. Bu çok tanrılı inançların nasıl istismar edilip halk kitlelerinin uyuşturulduğunu da ve kullandıklarını da dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Arapların çok tanrılı tapınmalarının geçmişini, kültürel köklerini de vermektedir. Şirkin asırdan asra, kültürden kültüre, inançtan inanca nasıl intikal ettiğini, köklerini, dallarını oralara doğru nasıl uzattığını, kazınmasının ve sökülüp atılmasının nedenli zor olduğunu da göstermektedir. Aynı zamanda şirkin ve cehaletin kol gezdiği, tevhid inancının tam yerleşmediği ortamlarda nasıl amip gibi ürediğini, toplumların manevi yapısını kemirip deldiğini de anlatmaktadır. Çünkü toplumun ileri gelenlerinin kenti otoritelerini sürdürmek amacıyla cahil halk kitlelerini bu inançla karşı karşıya bırakmak için nasıl mücadele verdiklerine de işaret etmektedir. Halka tanrılarından vazgeçmemelerini söylemelerinden anlaşılıyor ki, fakir ve aşağı seviyedeki halk kitleleri tevhid inancına geçmeye başlamıştı. Hud 27'deki ifadeden bu durum anlaşılmaktadır. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. İşte bu söylemleri aşağı tabakadaki halkın tevhid inancını benimsemeye başladığının bir delili olmaktadır. Bunun üzerine eski tanrılarını bırakmamaları için onlara seslenmektedirler. Bu çağrıları ile onların ne yaptıklarını Hazreti Nuh şöyle anlatmaktadır. Birçoklarını saptırdılar. Sen de bu zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. Parantez Nuh 24. Onların bu çağrıları etkili oldu ve bazılarını yoldan çıkarıp şirk batağına geri döndürdüler. Alimler saptıranların putlar olabileceği iddiasını öne sürmüşlerdir. Bize göre bu yorumdan ziyade toplumun ileri gelenlerinin büyük halk kitlelerini yoldan çıkarmış olmaları fikri daha doğrudur. İnsanları yoldan çıkaranlar o insanların şeytanı olmaktadırlar. Hazreti Nuh bu insanların kendisini dinlemeyip isyan etmelerine ve akla hayale gelmeyecek tuzaklar kurmalarına karşı öylesine öfkelenmiş, tevhid inancını kabullenmelerinden ümidini öylesine kesmişti ki, Yüce Allah'tan onların sapıklıklarını artırmasını dilemiştir. Çünkü onları şaşkınlıklarından ve sapıklıklarından çekip çıkarmanın imkansızlığı ortada idi. Sapıklıklarını artırmak, ulaşmak istedikleri hedeflerinden uzaklaştırılmaları anlamına gelebilir. Onlar pek çok insanı yoldan çıkardılar ve çıkarma hedefine doğru çalışmaktaydılar. Onun için bu ifade, onları bu hedeflerinden uzak tut anlamına da gelebilir. Bu yorum belki de doğruya en yakın olanıdır. Hazreti Nuh'un toplumu, bu tarz şirk koşma ve Hazreti Nuh'u reddetmeleri sonunda ne ile karşılaştılar? Nuh suresinin 25. ayeti bunu cevaplandırmaktadır. Onlar hataları yüzünden boğuldular. Ardından ateşe atılacaklar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek kimseler bulamayacaklar. Ayetteki açıklama sebep-sonuç ilişkisine göre yapılmaktadır. Yüce Allah, Nuh kavmini tufan ile suda boğdu. Ayet, niçin boğduğu sorusunu da cevaplandırmaktadır. Hataları sebebiyle, hataları yüzünden onları suda boğmuştur. Hataları sebep, boğulmaları da sonuç teşkil etmektedir. Demek ki Yüce Allah cezayı vermeden önce o toplumun eylemi gerçekleşmişti. Onların günahları Yüce Allah'ın takdirini harekete geçirdi ve azabı alıp geldi. Böylece bu ayetin açıklaması insanın ameli ile Yüce Allah'ın fiili arasındaki ilişkiyi çözmektedir.